Ayrım 40, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 430. Gece bir sır örtüsü gibi bütün koyuluğunu şehrin üzerine sermişti. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında bir genç kız nefes nefese koşuyordu. Arka sokaklarda bulunan bütün evlerin ışıkları yanmaktaydı. Sokaklar ıssız ve sessizdi. Sokak lambalarının özgün ışığı altında koşarak ilerleyen kız yağan yağmuru umursamıyordu bile. Bir sokak lambasının altında aydınlanan yüzünden anlaşıldığına göre 18 yaşlarında olmalıydı. Sırtında koyu renk bir trench coat, ayaklarında kısa botlar vardı. Yağmurdan sırılsıklam olmuş başörtüsü bütün saçlarını örtecek şekilde bağlanmıştı. Narin ve mevzun bir endama sahipti. Yüzünün cazibe ve güzelliği en koyu karanlıklarda dahi kendisini hissettirecek kadar müstesnaydı. Fakat genç kız ağlıyordu. Hem hıçkıra hıçkıra, sarsıla sarsıla ağlıyordu. Gözlerinden fışkıran yaşlar, yanaklarında iri yağmur damlacıklarıyla birleşiyor, sonra onlarla birlikte yuvarlanıp gidiyordu. Sokak köşelerinde kıvrıla kıvrıla, büyük lambalarla ıpışıl aydınlanmış geniş bir caddeye çıktı. Şimdi artık koşmuyordu. Yaşlı gözlerini yukarılara doğru kaldırmış, cadde üstünde sıralanmış büyük apartmanların kapı ve pencerelerine bakıyor, bir şeyler arıyordu. 100 metre kadar ilerlemişti ki gözleri aradığını bulan bir ifadeyle büyük beyaz bir tabelaya takıldı kaldı. Tabela iri siyah harflerle dahiliye müteassısı Doktor Nazım Soyer yazılıydı. Genç kız ani bir hareketle geniş apartmanın kapısına doğru ilerledi. Alttan ikinci katın ziline parmağını bastı ve beklemeye başladı. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Kapı otomatikle açılıncaya kadar geçen zaman genç kıza yıllar gibi uzun gelmişti. Açılan kapıdan rüzgar gibi içeri daldı. Merdivenleri ikişer ikişer çıkıyordu. Şimdi ağlaması daha da şiddetlenmişti. Hıçkırık sesleri apartmanın içinde derin akisler uyandırmaktaydı. İkinci katın daire kapılarından biri açılmış, 45-50 yaşlarında görünen, saçlarına kır düşmüş, yakışıklı, olgun bir adam merak ve tecessümle başını dışarıya doğru uzatmıştı. Genç kızın ağlayarak yukarı çıktığını görünce endişeli bir sesle sordu. ''Buyurun kızım, kimi arıyorsunuz?'' Genç kız titreyen bir sesle ''Doktor Bey'i efendim, Doktor Bey'i arıyordum.'' ''Doktor benim neyiniz var, buyurun içeri.'' Genç kız artık ellerini yüzüne kapamış, vücudu hıçkırıklarla sarsıla sarsıla ağlamaktaydı. Bir yandan da yalvaran bir sesle ''Annem, Doktor Bey, annemi kurtarın ne olur.'' diyordu. ''Yalvarırım, çabuk olun, annem ölecek neredeyse, kurtarın onu.'' Genç kızın hali doktora dokunmuştu. ''Bir dakika'' dedi. ''İçeride misafirim var. Kendisinden müsaade isteyip hemen geliyorum. Yalnız siz ağlamayı bırakın artık bakayım. Bu gidişle annenizden önce sizi kurtarmaya çalışacağım.'' Genç kız hiçbir şey duyacak, dinleyecek durumda değildi. Hıçkırıkların ardı arkası kesilmiyordu. Doktor daire kapısını aralık bırakıp içeri girdi. Misafir odasında kahvesini yudumlamakta olan genç ve yakışıklı bir Türk subayı oturmaktaydı. Doktor Nazım içeriye girince genç subay elindeki fincanı sehpanın üzerine bırakarak merakla sordu. ''Ne o abi, mühim bir durum mu var?'' ''Öyle evladım. Ağlaya ağlaya perişan olmuş bir genç kız. Annesinin durumu fenaymış galiba. Son zamanlarda geceleri pek çıkmıyordum ama kızcağızın hali çok dokundu bana. Beni hiç düşünme Nazım abi. Nasıl olsa birazdan kalkacaktım. Birlikte çıkarız.'' Genç subay kasketini alarak ayağa kalktı. Tam misafir odasının kapısı önüne gelmişlerdi ki doktor, ''Sen de benimle beraber gelsen iyi edersin Nusret,'' dedi. ''Belki kadıncağızın mühim bir durumu vardır. Ne de olsa yardımın dokunur. Peki abi, o halde hadi bekletmeyelim kızı.'' ''Tamam.'' Nusret ayakkabılarını giyerken aralık duran daire kapısından genç kızın hıçkırık seslerini duymaktaydı. Kalbi ezilerek kapıyı açtı. Genç kız elleriyle yüzünü kapattığı için yüzünü görmek mümkün değildi. Fakat giyinişinden son derece mazbut ve nezih bir aile kızı olduğu anlaşılıyordu. Kızın çaresizliği ve perişanlığı Nusret'e öylesine dokunmuştu ki elinde olmadan onu teselli etmek istedi. ''Ağlamayın kardeşim, her şeyin bir çaresi vardır. Ağlamakla hiçbir şey elimize geçmez ki.'' Genç kız birden ellerini yüzünden çekerek karşısındakine baktı. Karşısında duranın biraz evvelki doktor değil ki genç bir subay olduğunu görünce adeta kekelercesine ama ben Doktor Bey'i aramıştım. Siz kimsiniz? Nusret genç kızın meydana çıkan yaşlarla ıslanmış güzel yüzünü görünce bir an elinde hafifçe sendeledi. ''Bu ne saf, bu ne masum bir güzellikti ya Rabbi.'' Fakat kendisini çabuk topladı ve genç kızın sualini cevaplandırdı. Merak etmeyin, ben Doktor Bey'in aile dostuyum. Kendisi şimdi çıkıyor. Şayet sizce bir mahsuru yoksa ben de beraber geleceğim. Belki bir yardımım dokunur. Bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Annemin kurtulmasından başka hiçbir şey düşünemiyorum şimdi. O sırada Doktor Nazım Bey elinde çantayla göründü. Üçü birlikte merdivenlerden indiler. Doktor Nazım geniş kaldırımın üzerine park ettiği arabasına doğru önden yürüdü ve önce arka kapıyı açarak genç kıza "Siz böyle buyurun küçük hanım" dedi. Sonra genç subayla ikisi öne geçtiler. Doktor Nazım arabayı çalıştırdı. Yol boyunca yağmur arabanın pencerelerini kamçılıyor, durmamacasına yağıyordu. Genç kızın ağlayışı hala dinmemişti. Doktor sordu. "Nerede oturuyorsunuz?" "Yavuz sinemasının arka sokağında." "Annenizin rahatsızlığı nedir?" Genç kız içli ve titrek bir sesle cevap verdi. "Bilmiyorum. Birden ateşi yükseldi, yatağa yatırdım. Fakat sırtına saplanan sancılar o kadar tahammül edilmez bir halde ki boğazı yırtılırcasına feryat ediyor. Birkaç gün belki geçer diye bekledik. Ama biraz evvel birden fenalaştı ve bana, kızım ben öleceğim galiba dedi. Dışarıya nasıl fırladığımı, doktor bulmak için caddelerde nasıl koştuğumu bilmiyorum. Doktor Bey söyleyin, ölmez değil mi? Annem ölmeyecek değil mi? Yoksa ben ne yaparım Allah'ım?" Genç kızın hıçkırıkları yeniden şiddetlenmişti. Doktor Nazım yanında oturan Nusret'e şöyle bir yan gözle baktı. Onun da genç kızın halinden büyük üzüntü duyduğu anlaşılıyordu. Sonra sakin ve yatıştırıcı bir sesle "Bu kadar telaşlanma yavrucuğum" dedi. "Hele bir gidip muayene edelim, o zaman belli olur durumu. Kıyafetinizden dinine bağlı bir genç kız olduğunuz anlaşılıyor. O halde Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmeniz icap eder. Ondan hiç ümit kesilir mi? Yalnız size başka bir şey soracağız. Ailenizde doktor arayacak başka bir kimse yok muydu? Sizin gibi genç, güzel ve böyle mazbut bir genç kızın gece vakitleri sokaklarda dolaşması doğru mu ya? Babanız, erkek kardeşiniz falan yok mu?" Genç kız yine hıçkırarak "Yok" dedi. "Benim kimsem yok. Hayatta biricik anneciğimden başka hiç kimsem yok benim Doktor Bey. Bir felçli dadıcığımız vardı bir zamanlar. Onu da kaybettik. Bugün annemin, benden, benimse annemden başka hiç kimsemiz yok. Şimdi anladınız mı gecenin bu saatinde niçin sokağa fırladığımı?" Doktor Nazım kızın yarasının deştiğini anlamıştı. Sorduğuna pişman olmuştu. Üzgün bir sesle "Özür dilerim. Sizi üzmek istememiştim. Sizin için elimden ne gelirse yapacağımdan emin ol yavrum." Nusret hiç konuşmamakta fakat yüzünden genç kızın hıçkırıklarından ve anlattıklarından büyük bir ızdırap duyduğu anlaşılmaktaydı. Nihayet araba evin bahçe kapısının önünde durdu. Genç kız arabanın kapısından aşağı atladığı gibi önden koşarak evin kapısını açtı. Sonra içeri dalarak doğru annesinin yattığı odaya girdi. Yatakta yatan kadın 40 yaşlarını da göstermekteydi. Saçlarına yer yer kır düşmüş olduğu halde güzellik ve cazibesi hala aynı letafetini muhafaza ediyordu. Duymuş olduğu ayak sesleri üzerine hafifçe gözlerini araladı ve dudaklarını güçlükle kıpırdatarak fısıltı gibi bir sesle "Hilal, sen misin yavrum?" dedi ve tekrar kendini kaybetti. Hilal erkekler daha içeri girmeden ilk olarak çabucak bir tülbentle adeta baygın bir vaziyette olan annesinin başını örttü. Bu esnada Doktor Nazım'la Nusret de içeri girmişlerdi. Hilal annesinin yanına diz çöktü. Feyza'nın yüzü sapsarıydı. Alnında buz gibi iri ter tanecikleri birikmişti. Hilal onu böyle ölü bir benizle görünce daha çok heyecanlanmış ve vücudu bu defa daha şiddetli hıçkırıklarla sarsılmaya başlamıştı. Annesinin elini yavaşça tutarak "Anne, anneciğim, aç gözlerini bak, doktor getirdim sana. Anne, anneciğim" diye ağlayarak diller dökmeye başladı. Doktor Nazım Hilal'in yanına gelerek genç kıza "Yo, öyle ağlamak yok bakalım" dedi. "Bu ağlamaların hastanın morali üzerinde ne aksi tesiri olur bilseniz, sakin ol yavrucuğum, hele bir muayene edeyim." Hilal ağzını mendiliyle kapayarak ayağa kalktı. Odanın bir köşesinde büzülerek hıçkırıklarını mendiliyle boğmaya çalışıyordu. Doktor Nazım önce Feyza'nın nabzını yokladı. Sonra endişeyle genç subayın yüzüne bakarak hafifçe mırıldandı. "Yüksek ateş." Muayene aletlerini çantasından çıkarırken de yine ona dönerek "İnşallah tahmin ettiğim gibi değildir" dedi. Sıkı bir muayeneden evvel bir şey söylemek imkansız. Sonra Hilal'e döndü. "Bana biraz yardım eder misiniz yavrum?" Hilal mendiliyle gözyaşlarını kurulayarak doktorun yanına geldi. Aletleri üzerine koyması için bir sehpa çekti. "Size ne gibi bir faydam dokunabilir Doktor Bey?" dedi. Öyle mühim bir şey değil. Şimdi bana ya büyüyecek bir beyaz tülbent veya bir çarşaf getirin siz. Hilal koşarak odadan çıktı. Döndüğünde elinde temiz bir beyaz örtü vardı. Hilal doktorun bu örtüyü ne yapacağını merak ederken doktor Nazım, "Gelin yavrum, annenizin geceliğini ve iç çamaşırlarını yukarıya doğru sıyırdıktan sonra vücudunu bu örtüyle güzelce örtün bakayım," dedi. Ve kendisi oradan uzaklaşarak genç subayın yanına döndü. Hilal başını ona doğru çevirdiğinde doktorun Nusret'le birlikte kendilerine arkalarını dönmüş olduğunu gördü. Genç kız şimdi doktorun niçin bu örtüyü istemiş olduğunu çok iyi anlıyordu. Fakat bir yandan da hayretten kendini alamıyordu bir türlü. O erkek doktorun kadın hastaları soyarak muayene ettiklerini duymuştu hep. Annesi bunun için hastalıklarında daima kadın doktorlara muayene olmayı tercih ederdi. Ama bu gece müstesnaydı. Hilal çaresiz kalmıştı. Artık 18 yaşında yetişkin bir genç kız olmasına rağmen bugüne kadar yalnız olarak adımını sokağa atmamıştı. Bunun için kadın doktor bulmak düşüncesiyle daha uzaklara gitmesi imkansızdı. Belki annesi kendisine kızacaktı ama elinden başka ne gelirdi ki? Fakat Allah'a olan iman ve bağlılıklarının mükafatını vermişti sanki Yüce Yaradan onlara. Zira bu doktor hiçbir doktora benzemiyordu. Konuşmalarından da anlaşıldığına göre mazbut, ahlaklı ve imanlı bir kimseye benziyordu. Şimdi içi bu asil doktora karşı büyük bir güvenle dolmuştu. Artık ağlamıyordu da. Doktorun söylediklerini harfiyen yerine getirdi. Annesinin vücudu şimdi bembeyaz bir örtüyle örtülmüştü. İşini bitirince döndü ve "Tamam doktor bey," dedi, "muayene edebilirsiniz." Doktor Nazım Feyza'ya doğru ilerlerken genç subaya da eliyle işaret edip "Sen de gelsen iyi olur Nusret'ciğim," dedi. "Nusret yakın bir arkadaşımın oğludur kızım," dedi. "Sakın subay üniformasına bakıp kendisini asker sanmayın. Kendisi halen yedek subaylığın son ayı içinde bulunmakta olup önümüzdeki ay içinde terhis olacak ve esas mesleğine doktorluğuna dönecektir. Yani anlayacağınız kendisiyle meslektaş sayılırız." Hilal mahcup olmuştu. Sadece "izahınıza teşekkür ederim doktor bey," dedi ve o da onlarla birlikte Feyza'nın yatağının yanına yaklaştı. İlk muayeneyi doktor Nazım yapmıştı. Sonra aletleri Nusret'e uzattı. Yüzünde genç kıza belli etmek istemediği hoşnutsuzluk ifadesi vardı. Nusret'in de muayenesi bitince iki meslektaş bir an göz göze geldiler. Onların bu bir anlık bakışmaları Hilal'in gözünden kaçmamıştı. Gayri ihtiyari gözlerinden yeniden yaşlar boşanmaya başlamıştı. Hıçkırıklarını boğmaya çalıştığı sesle "Söyleyin doktor bey, annem ölmeyecek değil mi?" diye inledi. Doktor Nazım eliyle yavaş konuşmasını işaret ederek oda kapısına doğru yürüdü ve tam çıkacağı sırada Hilal'e dönerek "Biraz benimle gelir misiniz?" dedi ve bakışlarını genç subaya çevirdi. "Sen de Nusret'ciğim, lütfen." Üçü birlikte hole çıktılar. Hilal'in bütün vücudu bir yaprak gibi titremekteydi. Doktor Nazım genç kızın üzüntüden bitap düştüğünü görerek "Sakin ol yavrum," dedi. "Annenizin durumu şu anda cidden ağır. Şiddetli bir zatürre geçirmekte. Fakat itinalı bir tedaviyle inşallah yakın zamanda ayağa kalkar. Hastanın yanında konuşulacak şeyler değil bunlar. Bunun için sizi dışarıya çağırdım. Şu anda baygın vaziyette yatıyor ama biraz sonra yeniden ızdırap içinde kıvranmaya başlayacaktır." "Peki şimdi ne yapmam lazım doktor bey?" "Dediğim gibi durumu ağır. Derhal hastaneye kaldırmamız icap edecek. Benim hususi kliniğim var. Annenizi orada hususi bir ihtimamla tedavi etmeye çalışacağım." Hilal'in gözleri bir an buğulanır gibi oldu. Titrek fakat vakur bir sesle "Ama doktor bey," dedi, "durumumuz hususi bir klinikte tedavi görmeye ve icap eden masrafları karşılamaya müsait değil. Evde veya devlet hastanelerinden birinde tedavisi mümkün değil mi?" "Mümkün olmasına mümkün elbette. Ama gerçekten ihtimam gösterilmediği takdirde annenizin hayatı tehlikeye girebilir. Hem size maddi hususu soran oldu mu yavrum? Tehlikede olan bir hayatı kurtarmak çok zaman insan için dünyanın hazinelerine bedeldir. Hele bu insan kalbi din kardeşleri için çarpan imanlı bir doktor olursa. Hadi yavrum, hadi sen şimdi bu gibi saçma düşüncelerini kafandan at da geç içeride annen için hastanede lüzumlu eşyaları hazırla. Şimdi vuracağımız iğneyle annen sabaha kadar sakin uyur. Biz sabahleyin erkenden yine geleceğiz. Anneni hazırla ki hemen hastaneye kaldırılabilir." Doktor Nazım genç kızın cevabını beklemeden odaya doğru yürüdü. Çantasından teskin edici bir iğne ve şırınga aletlerini çıkardı. İğneyi yaptıktan sonra Hilal'e üzülmemesini tavsiye ederek Nusret'le birlikte arabasına binip ayrıldı. Hilal kapı önünde onları uğurlarken gözlerinden taşan minnet yaşları yanaklarını ıslatmaktaydı. Ertesi sabah Feyza'yı kliniğe yatması için ikna etmek kolay olmadı. Ne doktor Nazım'ın hastalığının ehemmiyeti hakkındaki malumatı ve klinikte hususi bir tedavi görmesi icap ettiğini belirtmesi, ne Nusret'in aynı yolda ikna edici sözleri ne de Hilal'in yalvarmaları genç kadına tesir etmişti. Fakat sırtına saplanan sancıların şiddeti ve zaman zaman fena halde yükselen ateşi durumunun vehametini açıkça göstermekteydi. Hastanede yatmanın lüzumuna gitgide kendisi de inanmaktaydı. Lakin bu nasıl mümkün olacaktı? Doktor Nazım samimi bir dost, hatta bir kardeş tavrıyla ısrar etmekteydi. Bir ara, "Hanımefendi, siz zerre kadar endişe etmeyin. Klinikte kendinizi öz evinizde gibi hissedeceksiniz. Beni bir dost, hatta öz bir kardeş bilin ve lütfen lüzumsuz çekingenliği bırakın artık." Feyza bu samimi adama nihayet endişelerini açıklamaya karar vermişti. Bir yandan ızdırap içinde kıvranırken bir yandan da güçlükle konuşuyordu. "Sağ olun doktor bey," dedi. "Allah sizden razı olsun. Yalnız size karşı açık olmak, içinde bulunduğumuz durumu belirtmek isterim. Bugün için hususi bir klinikte tedavi olacak mali imkana sahip değiliz doktor bey. Bunun için..." "Lütfen devam etmeyin hanımefendi. Aynı şeyleri dün de kızınızdan dinledim. Fakat bilmenizi isterim ki karşınızdaki insan maddi kıymetlere ehemmiyet veren bir doktor değil. Sıdk ile dinine bağlı bir mümine kardeşine, hastalığı anında yardım vazifesiyle görevli bir din kardeşinizdir. Kardeşler arasında böyle maddi meseleler ehemmiyeti aziz değildir. Şu anda hastalığın ciddi ve hatta tehlikeli bir safhada. Klinikte hususi bir ihtimam neticesi inşallah kısa bir zamanda eski saatinize kavuşursunuz." Feyza doktorun sözlerini gözleri kapalı bir vaziyette dinliyordu. Yumuluk kirpiklerinin arasında titreşen yaşları göstermemek için başını duvara doğru çevirdi. Halinden duygulandığı ve ikna olduğu belliydi. Ama yine de zihnine takılan mühim bir nokta onu huzursuzlandırıyor, müsbet bir cevap vermesine mani oluyordu. Nihayet bu iyilik timsali büyük insana bu hususu da açıklamaya karar verdi. "Benim için katlandığınız ve katlanmayı göze aldığınız her şey, her fedakarlık için size minnet borçluyum doktor bey. Lakin kızım, kızım ne olacak? Ben hastanede yatarsam o yalnız kalacak. Öleceğimi bilsem kızımdan ayrılamam, kızımı yalnız bırakamam ben doktor bey." Doktor Nazım, genç kadının içinde bulunduğu halet-i ruhiyeyi çok iyi biliyordu. İçinden, "Cemiyet böyle analara ne kadar muhtaç?" diye geçirdi ve güven verici bir sesle, "Size kızınızdan ayrı düşeceğinizi kim söyledi?" dedi. "Merak etmeyin, ben o hususu da düşündüm. İçinizin rahat etmesi için izah edeyim. Size klinikte 2 kişilik bir oda ayırttım. Orada kızınız da sizinle birlikte kalacak. Hastalığı atlatıncaya kadar benim misafirim olacaksınız, anlayacağınız. Nasıl? Şimdi başka bir itirazınız var mı artık?" Feyza cevap vermedi. Boğazında düğümlenen hıçkırıklar cevap vermesine maniydi. Her şeyin maddeyle ölçüldüğü şu bozulmuş cemiyet içinde, tek tük de olsa, maddeden ziyade manaya ehemmiyet veren böyle yüksek ruhlu, yüksek ahlaklı insanlar da vardı demek. Fakat genç kadının hayret ettiği bir şey vardı. Hilal nasıl olmuştu da bu âli cenap müstesna insanları bulup getirmişti? Yoksa bunlar kendilerinin en müşkül anlarında imdada yetişen birer Hızır mıydı, neydi? Klinikte anne kızın kaldığı oda, insana derin bir huzur verecek bir aydınlık ve ferahlığa sahipti. Burası bir hastane odasından ziyade konforlu bir evin, modern tarzda döşenmiş bir odasını andırıyordu. Yerde düz yeşil bir halı vardı. Duvardaki aplikler gece odaya renkli, romantik bir görünüş veriyordu. Karyolalar ve yanlarındaki modern zarif komodinler fil dişi renkli formikadan yapılmıştı. Çarşaflar, yastık kılıfları ve pikeler tertemiz, bahar gibiydi. Ayrıca ziyaretçilerin oturması için yerdeki halıların renginde kauçuk minderle 3 kübik koltuk koymayı da ihmal etmemişlerdi odaya. Feyza bu şipşirin, bu konforlu odada, yatağında bir mum gibi halsiz yatmaktaydı. Izdırabı ancak sabah ve akşam vurulan uyuşturucu iğnelerle hafiflemekteydi. Kliniğe geleli 1 haftayı bulmuştu. Bu 1 hafta içinde Hilal üzüntüsünden iyiden iyiye zayıflamıştı. Doktor Nazım'ın teselli verici bütün sözlerine rağmen genç kız geceleri uyku uyuyamıyordu bir türlü. İştahı da adam akıllı kesilmişti. Önüne gelen her yemeği geri gönderiyor, elini hiçbir şeye sürmüyordu. Onun bu halini fark eden Doktor Nazım bir sabah kendisine bayağı çıkışmış ve oldukça sert konuşmuştu. Hilal doktorun sözlerine sadece "Elimde değil efendim, yiyemiyorum." diye cevap vermişti. Doktor ise büsbütün hırslanarak ''Ne demek canım yiyemiyorum. Annenizi kurtarmaya çalışırken sizi mi vereceğiz toprağa?'' dedi. ''Ben itiraz tanımıyorum küçük hanım. Bundan sonra gelen tepsinin dolu olarak geri döndüğünü görmeyeceğim. Şimdi vereceğim ilaçlar iştahınızı açacaktır. Sonra uyku içinde alışkanlık yapmayan şu ilacı alınız. Anlaştık mı?'' Hilal nedense bu babacan tavırlı adamın sözlerinden dışarı çıkamıyordu. Doktor Nazım'a karşı duymuş olduğu sevgi ve hürmeti bugüne kadar annesinden başka hiç kimseye karşı duymamıştı. Ve biliyordu ki kendisine kızsa dahi bu onun iyiliği içindi. Nitekim o günden sonra ilaçlarının da tesiriyle biraz bir şeyler yemeye başladı. Artık birkaç saatte olsa geceleri uyuyabiliyordu. Ama annesinin ızdıraplı inleyişlerini en ağır uykusunun içinde dahi olsa duyuyor ve uyanarak doğru onun başı ucuna gidiyordu. Feyza kızının kendisi için bu derece üzülüp harap olmasına tahammül edemiyordu. Onun karşısında günden güne eridiğini görmek genç kadını hasta yatağında büsbütün harap ediyordu. Hatta şimdi onu da yanına aldırttığına pişman bile olmuştu. Keşke hiç ısrar etmeseydi kızının da beraber olması için. Göz görmeyince gönül katlanırdı. Kızı o zaman bu derece üzülmezdi. Fakat hemen bu düşüncelerinin arkasından yanlış düşündüğünü idrak ediyordu. Öyle ya, kızını kime emanet edip bırakacaktı? Evde yalnız kalsaydı üzüntü ve merakından büsbütün yemeden içmeden kesilir, hasta olup yatağa düşerdi biricik kızı. Üstelik 18 yaşına gelinceye kadar onu bir an dahi gözünün önünden ayırmamıştı. Hilal'in içinde bulunduğu haleti ruhiye ise bambaşkaydı. O gece gündüz annesinin iyi olmasından başka bir şey düşünemiyordu. Karyolasının yan tarafına serdiği seccadenin üzerinde bazen saatlerce dua ettiği oluyor, annesinin bir an evvel eski saatine kavuşması için gözyaşlarıyla Rabbine yalvarıyor, yalvarıyordu. 40. ayrımın sonu, sayfa 439.